Ayrım 18. Yağmurun 7 yüzü. Süheyla Acar. Sayfa 198. Yıllardır her fırsatta birbirinizi yiyip bitirseniz de Barış'ı severdim, biliyorum. Kocamı ben de severim. 20 yılda birçok kez sorgulanıp bütün sorularda aklanmış bir sevgi bu. Alışılmış, bildik bir sevgi. Bedelinin ne olduğu, beni bugün bulunduğum yerden daha nerelere götürebileceği, bu sevginin içinde kurulabilecek düşler ve yaşanması olası düş kırıklıkları belli. Böyle bir sevginin beni yüz yüze bırakacağı bütün iyi ve kötü sürprizlere karşı hazırlıklıyım. İşte bu yüzden de güvenli bir sevgi bu. İçinde barındırdığı güven unsurunun her şeyi ardında bıraktığı bir sevgi. Ona baktığım, onunla seviştiğim, onun varlığını yanımda hissettiğim zaman sığ ama güvenli sularda dolaşan bir çocuk gibi huzurla sarılırım. Annem hala anlatır. Küçükken eve sevmediğim yabancı misafirler geldiğinde sokak kapısının girişindeki gömme dolaba saklanır, saatlerce oradan çıkmazmışım. Ne diller dökerdik, çıkaramazdık seni dolaptan. O gömme dolabı pek hatırlamıyorum. Hatırladığım artık genç bir kız olduğum sonraki yıllarda Ankara'daki evimizde içine ancak bir yatak, bir dolap, bir de beni alan neredeyse bir gardırop kadar küçük odam. Kendimi güvende ve özgür hissettiğim o odayı gerçekten çok severdim. Çoğu kez yemek saatlerinde bile bir bahane bulup dışarı çıkmayışıma bakarak annem o odanın benim için küçüklüğümün gömme dolabından farksız olduğunu söylerdi. Girdi yine dolaba. Çıkar çıkarabilirsen. Evlendikten sonra çok ev değiştirdim. Ama hiçbirinde ne içine girebileceğim bir dolabım ne de kendime ait küçük bir odam oldu. İşin tuhafı Virginia Woolf'u büyük bir hayranlıkla okuduğum halde böyle bir ihtiyaç da duymadım hiçbir zaman. Galiba sonraki yıllarda yabancı misafirlerden ürküp de kaçacak bir delik aradığımda yanımda hep Barış olduğundan. Bazı akşamlar geç saatte baş başa oturup müzik dinleyerek kahveyle konyak içeriz. Az sonra sevişeceğimizi ikimizin de bildiği ama sırf sürece biraz daha heyecan katabilmek için başlangıçta buna dair ipuçları vermekten kaçındığımız saatlerdir bunlar. Konuşmalar hiçbir ciddi konunun altını çizmez, salonu dolduran müziği eşlik eden sözler ise daha çok hoş bir yorgunluk konusu olan gündelik sorunlara aittir. Ergenlik yaşına gelmiş olan kızımızla yaşadığımız küçük çatışmalar, arabada çıkan ufak tefek aksaklıklar, evin içinde ya da dışında başımıza gelen ve nasılsa açılacağından emin olduğumuz önemsiz tatsızlıklar. Daha büyük ve önemli sorunlar bir başka zaman diliminin akşam yemeği öncesi evde yeniden buluşma anının konusudur ve yemeğe oturulduğunda artık mutlaka bitirilmiş olmalıdır. Kızımız sineme göre aşırı disiplinli, benim içinse düzen duygusu oldukça gelişmiş bir adamdır kocam. Henüz yalnızca 20'li yaşlarda genç bir delikanlıyken de öyleydi. Onunla tanıştığım günlerde öyle farklı sorunlar ve önceliklerle kuşatılmıştım ki bu özelliklerini ilk bakışta fark etmiştim desem yalan olur. Fark ettiğimde de ikili yaşantımıza getirdiği düzen en başından beri beni hiç rahatsız etmedi. Tersine düzen adına konulan bazı ilkelerle benim yaşamımın da basitleştiğini, belirginleştiğini, böylece kolaylaştığını düşündüm hep. Barış'a hiç aşık olmadım ama onu sevmeye kolayca karar verişimde o günlerde her bakımdan karma karışık olan hayatıma getirdiği düzenin önemli bir rolü olduğunu düşünmüşümdür. 1981 Nisan'ıydı. Bir gece beni götürüp onun kapısında bıraktığında, biraz soğuk görünür ama merak etme, Barış iyi adamdır, ona güvenebilirsin. Hem 12 Mart'ta, bu bizim gençlik düşümüzdü. Solcu çocuklardan birini saklamak yani demiştin. İçimi rahatlatma telaşıyla. Oysa benim başka çarem yoktu. Gidebileceğim başka bir yer, güvenebileceğim başka biri de yoktu. Çok endişeliydim, çok korkuyordum ve çok aşıktım. Etrafındaki çemberin gittikçe daraldığı günlerdi. Kendi başının da belada oluşunu umursamadan ve bir sürü tehlikeye göze alarak beni Ankara'dan İstanbul'a getirmiştin. Sedef'le flört ettiğiniz yıllarda İstanbul'a geldiğimde birçok kez beraber olmuştuk. En sonda o yaz nikahınızda görmüştüm seni. Ama kardeşin kardeşi unuttuğu o günlerde böyle bir tehlikeyi göze almak için birbirimize yeterince yakın değildik. Ayrı kıyıların suları, ayrı grupların çocuklarıydık. 2 yıl önce İstanbul'a geldiğim yaz günlerce bitmeyen sohbetlerimizde aklımı çelmek için çok uğraşmıştın. Sedef her seferinde işi şakaya vurarak araya girerdi. Boşuna uğraşma. Harun nereye, Nisan oraya. Aşık kız işte, anlasana. Harun'la Galatasaray Lisesi'nden tanıyordunuz birbirinizi. Tıfıldır o, benden 2 devre küçüktür diyordun. Üstelik fazla romantiktir, aklı ermez bu işlere. Harun'un yolu yol değil kızım. Henüz vakit varken gel sen bize katıl. Sedef haklıydı. Gözüm hiçbir şey görecek gibi değildi. Yaz bitti, Ankara'ya döndüm. Harun nereye? Ben oraya. 2 yıl daha geçti. Bir gecede hepimizi darmadağın eden darbeden sonra Harun'un izini de kaybetmiştim. Kalabalıklara alışık başımı hiçbir yere sığdıramadığım, sahipsiz korkularımı saklayacak bir yer bulamadığım günlerdi. Babam olan biten her şeye çok öfkeliydi. Adımı bile duymak istemiyordu. Zavallı annem ona hiçbir şey sezdirmeden tek başına çırpınarak karın kışın ortasında yavrusunu kurda kuşa yem ettirmemeye azimli anaç kediler gibi beni oradan oraya taşıyordu. Ama korku şehrin her yerine sinmişti bir kere. İyi niyetli birkaç akraba evinin kapıları da birer birer yüzüme kapandığında İstanbul'a geldiği haber göndermişti Sedef. Bizim evde güvenli değil ama koca şehir, nasılsa bir yer bulunur sana. Yol boyu yapılacak kontrollerde yakalanırım, kimsenin haberi olmadan polisin eline düşerim diye korkuyordum. Yağmur gelip alacak seni, demişti Sedef. Bana yardımcı olmak için bir sebebin ya da zorunluluğun yoktu. Sırf Sedef'in kuzeni olduğum için, belki biraz da bana acıdığın için girmiştim bu işe. Biliyorsun değil mi? Ankara-İstanbul arasında yürek çarpıntılarıyla geçirdiğim o gece aynı zamanda içimde sana karşı hayatım boyunca hiç eksilmeyecek o minnet duygusunun da tanığıdır. Daha güvenli olacağını düşünerek yataklı vagonun 2 ayrı kompartımanından 2 bilet almıştık. Böylece hem birbirimizi kollayacaktık hem de ikimizden birinin başı belaya girerse kayıpların sayısının hızla arttığı o günlerde diğeri durumu hemen ailelerimize bildirecekti. Gecenin karanlığında kimlik kontrollerinden askerlerin şüphelileri birer birer alıp götürdüğü soğuk ve loş istasyonlardan geçerek yol alıyorduk. Kompartımanın sabaha kadar bir fırını aratmayan o bunaltıcı sıcağında açılıp kapanan bütün kapılarla koridorda duyduğum bütün ayak sesleriyle yerinden sıçradığım, cebimde sahte kimliğimle bütün istasyonlarda diken üstünde beklediğim o karanlık ve boğucu yolculuğu hiç unutmadım. O gün bugündür tren yolculuklarından da yataklı kompartmanlardan da nefret ederim. Sonraki yıllarda bir sürü insandan Ankara-İstanbul treninin yataklı vagonlarına dair çeşitli nostaljik düşler ya da fanteziler duymuşumdur. Benim de hayatım boyunca bir sürü düşüm, abuk sabuk fantezilerim olmuştur. Ama onların arasında asla bir trenin yataklı kompartmanında yolculuk yapmak yoktur. Sen birkaç gün önce görüşmüş, beni kısa bir süre içinde olsa evinde saklamaya Barış'ı ikna etmiştin. En azından Barış'ın kapısında ayrıldığımız gece anlaşma böyleydi. Kısa bir süre için kalacaktım orada. Ama o günlerde değil, plan ya da anlaşma yapmak, gelecek zamana dair bir cümle kurmak bile öyle beyhude bir işti ki. Bunu doğrularcasına çalıştığın klinikten alınıp götürüldüğün haberi geldiğinde ben Barış'ın evine yerleşeli henüz bir hafta bile olmamıştı. Bu arada her an doğurdu doğuracak durumda olan Sedef o koşullarda daha güvenli olacağını düşünerek apar topar Ankara'ya amcamların yanına gitmişti. Biz de elimizde çoktan geçerliğini yitirmiş bir anlaşmayla Barış'la baş başa kalmıştık. Sen gözaltına alındığında doğru olan hemen o evi terk etmemdi ama gidecek başka yerim yoktu. Unut bunu dedi Barış. Emin ol Yağmur da çoktan unutmuştur. Barış'ı pek iyi tanımıyorum. Bir kez sizin düğününüzde karşılaşmıştık ama temkinli, dikkatli, ihtiyatlı birine benziyordu. Göz altında konuşursan ikimizin de başını fena halde belaya gireceğini biliyordu. Yine de çok rahattı. Aile terbiyesi almış çocuktur. Nerede konuşup nerede susacağını bilir o diyordu senin için. Annesi bir süreliğine Frankfurt'ta yaşayan ve o günlerde ikinci çocuğunu doğuracak olan kızının yanına gitmişti. En azından bebeğin kırkı çıkana kadar geri dönmeyeceği belliydi. Sonrası, Barış, içini ferah tut sen. Sonrasını da sonra düşünürüz diyordu. Yokluğunda annesinin perdeleri sürekli kapalı tutulan yatak odasını bana vermişti. Pencerelere yaklaşmamaya özen göstererek diğer odaları da kullanmamda bir sakınca yoktu. Örgütlü biri değildi ama güvenlik kurallarını uygulamakta benden çok daha temkinliydi. Onun evde olmadığı saatlerde ses çıkarmamalıydım. Hatta tuvaletin sifonunu bile kullanmamalıydım ve ne olursa olsun kapıyı hiç kimseye açmamalıydım. Bu arada penceresi apartmanın aydınlık boşluğuna ve karşı dairenin mutfak penceresine bakan mutfağa adımımı bile atmamalıydım. Yıllanmış komşuluk ilişkilerine dayalı herkesin birbiriyle iç içe yaşadığı bir apartmandı. Barış'ın işte olduğu o uzun saatlerde bütün gün kitap okumaktan sıkılır bir iki insan sesi duymayı özlerdim. O zaman söz verdiğim gibi içeri girmezdim ama mutfak kapısının hemen önünde durur, apartmandaki kadınların bir yandan mutfaktaki işlerini yaparlarken bir yandan da ara sıra yükselen çın çın kahkahalarının arasında aydınlığın daracık duvarlarına çarpıp büyüyen sohbetlerini dinlerdim. Güleser Hanım, Giresun'dan hususi olarak getirdiği fındıklarla o sabah yaptığı keki radyodaki arkası yarına dalıp da nasıl yaktı. Müberra Hanım Feride'nin oğlu Tayfun'un sünnetinde kendini piste atıp ne de güzel oynadı. Neredeyse 30'una geldi. Bu demek de evde kalacak bu gidişle. Mediha'nın oğlan da pek efendi çocuk oldu maşallah. Sadiye Hanım'ın kocası mercimek çorbası süzme olmazsa ölse ağzına sürmez. Gece yarısından sonra Müberra Hanımlardan gelen o şakır şakır su sesi de neydi öyle? Güleser Hanım şu yatak örtüsünün örneğini verse de demet bir an önce başlasa. Kısmet bu yine de belli mi olur? Ah bu Feride ne de güzel fal bakıyor. Hadi yemeğin altını kapatınca gelin de birer kahve içelim. Derken mis gibi bir kahve kokusu yayılırdı ortalığa. Bütün gün yalnız kalmaktan sıkılır, birileriyle konuşmayı öyle özlerdim ki Barış kapıdan içeri girer girmez duyup dinlediğim ne varsa hepsini ona anlatırdım. O da bana sonraki günlerde düş gücüme yardımcı olsun diye seslerin sahiplerinden söz ederdi. Tipik bir Karadeniz kadını olan şişman, kısa boylu, gözlüklü Güleser teyzenin ne kadar becerikli olduğunu, onun kızı Akça Pakça Feride'yi, Sadiye Hanım'ın dillere destan yemeklerini çok bilmiş ve çok süslü, gençliğinde çok da güzel olan hala mihrabı yerinde Müberra Hanım'ı, güzellikte annesinin eline su dökemesi de melek gibi bir kalbi olan Demet'i, pek efendi oğlu olan Mediha'nın da kendi annesi olduğunu. Bir duyan olmasın diye ara ara iyice yükselen kahkahalarımızı yastıkların altına gömerek yalnızca seslerinden tanıdığım apartman sakinleri hakkında uzun uzun dedikoduya girişirdik. Birkaç yıl sonra artık saklanmaya gerek duymadan Barışların evine girip çıkmaya başladığımda onlar beni yeni yeni tanıyorlardı. Benim onların sırlarını ve seslerine çoktan vakıf olduğumu da haliyle bilmiyorlardı. Kalabalığın içinde Güleser teyzeyi, Feride'yi, güzeller güzeli Müberra ablayı ve becerikli Sadiye Hanım'ı elimle koymuş gibi bulunca biraz şaşırdılar. Ama bu mucizenin ardında çetrefilli bir hikaye aramaktan çok olayı benim kıvrak zekama ve sıcakkanlılığıma yordular. Doğrusu o koşullarda bu da benim işime gelmişti, hiç sesimi çıkarmadım. Annesinin Frankfurt'tan dönüşü gecikince benim de o evde çoğu zaman sessiz, bazen de görüntüsüz geçen günlerim birbirine eklenerek 3 ayı buldu. İlk ayın sonunda Barış bir başka şirkette çoktandır başvurduğu ama kabul edileceğinden hiç umutlu olmadığı bir pozisyon için çağrılınca nedense bu mucizeyi benim varlığıma yordu. Uğurlu olduğuma, kendisine şans getirdiğime inanmıştı. Artık o evden ayrılmak için günlerimin sayılı olduğu 3. ayın sonunda da bir akşam zeytinyağlı barbunyanın soğanını ocağın üstüne koyup Hole yanıma geldi ve bana aşık olduğunu söyledi. İçeri girmem sakıncalı olduğu için mutfakta yapılacak işlerin çoğunu holdeki masanın üzerinde hallediyordum. Sebzeleri ayıklamak, soğanı doğramak, salatayı yapmak benim işimdi. Geri kalanı da holden mutfaktaki Barış'a tarif ediyordum. Soğanlar pembeleşti mi? Şimdi havuçları at, biraz da onları çevir, domatesleri de at, en son barbunyayı. Tuz ve şekeri koymayı unutma. Yok, sarımsakları daha sonra atacağız. Barış o günlerde benden öğrendiği yemek tariflerini bir daha hiç unutmadı. Gerçi bu bilginin bizim kızlara bunun şekeri az olmuş sanki ya da havuçları da soğanla birlikte kavurunca daha lezzetli oluyor zeytinyağlı barbunya gibi bilmişlikler yapmanın dışında pek işine yaradığı söylenemez ya. Soğanlar kavrulurken Hole benim yanıma doğranmış havuçları almaya gelmişti. Telaşlı ve biraz tuhaf bir hali vardı. O arada nasıl olduysa elindeki kase devrildi, küçük küçük küp küp kestiğim havuçlar yerlere saçıldı. İşin kötüsü o elimizdeki son havuçtu. Zeytinyağlı barbunya da havuçsuz bir şeye benzemez bence. Eğilmiş odanın her yanına saçılan havuç tanelerini tek tek toplamaya çalışırken Barış da birden yere yanıma çöktü ve gözlerimin içine dikkatle bakarak sımsıkı ellerime yapıştı. Benim aklımsa ocağın üstünde yanmaya yüz tutmuş soğanlarda. Neyse ki biraz zayiatla da olsa soğanları kurtardık. Önce mutfaktaki tencereyle işimizi bitirdik, sonra lafa kaldığımız yerden devam ettik. Eylül'den beri Harun'dan haber alamıyordum. Üstelik Harun'dan haber alabileceğim insanlardan da haber alamıyordum. Barış, aklımın ve gönlümün uzun zamandır bir başkasına takılı olduğunu biliyordu. Bu yüzden acı çektiğimi de biliyordu. Sohbetin ucu aşka değdiğinde Harun'a karşı duygularımı, kaygılarımı, endişelerimi hiç saklamadan paylaşmıştım. Harun benim yüreğimdeki ilk büyük yangındı. İlk aşkım, ilk şaşkınlığım, ilk susuzluğumdu. O benim yarım kalmış sözünü, kimsesiz sabahlarını, kırık dökük umutlarını inatla kucaklamış, bekleyen 20 yaşımdı. Harun'dan vazgeçemezdim. Barış'a her şeyi bir kez daha ve bütün iştenliğimle anlatıp beni anlamasını istedim. Uzun uzun düşündükten sonra başını kaldırıp dimdik gözlerimin içine baktı. Sonraki yıllarda bana hep çocukluğumun o güven yüklü gömme dolabını hatırlatacak olan kendinden emin, kararlı ve biraz da buyurgan bakışlarla baktı. Ben hep burada olacağım Nisan. Bunu unutma dedi. Gerisini zamana bırakalım istersen. Sedef, Bulut'la birlikte eve döndüğünde sen de gözaltı süreni tamamlamıştın. Tutuklu yargılanmak üzere cezaevindeydin. Annesinin döneceğine yakın, Barış'ın evinden ayrılmam gerektiğinde Sedef beni bırakmak istemedi. Ama artık yanında bir de küçük bebeği varken onu tehlikeye atma pahasına sizin evde kalamazdım. İstanbul'da gidebileceğim başka bir yerde yoktu. Ben çaresiz Ankara'ya dönmeyi planlarken Sedef konuyu sizinkilere açmış. Baban buraya bakmak kimsenin aklına gelmez diyerek bana yatakçılık etmeye talip olmuş. Bunun üzerine kısa bir sürede annen ve babanla birlikte kaldık. Tadı hala damağımdadır. Ne güzel günlerdi onlar. Tadı derken bir yandan da Adoş'un aylar süren kaçak günlerime unutamayacağım lezzetler katan yemeklerini kastediyorum tabii. Sadece yemekler mi? Adalet teyze ile Zafer amca beni rahat ettirebilmek için günlerce etrafında pervane oldular ama yaptıkları hiçbir şey yetmedi onlara. Barış'ın yanı sıra 12 Mart'ı çocuklar gelirse nereye saklarız diye kara kara düşünerek geçiren babanın da düşlerini böylece gerçekleştirdiğimi çok daha sonra senden öğrenecektim. Sonbaharda annemle babam artık ortalığın durulduğunu söyleyerek beni eve çağırınca Ankara'ya döndüm. Onlar da ben de yanılmışız. Eve döndükten sadece birkaç gün sonra bir gece yarısı kapımız çalınınca anladık bunu. Babamın gelen ekibi ikna etme çabaları da ev aranırken sağa sola ettiği telefonlar da sonuç vermedi. Evde hiçbir şey bulamadılar. Devletin hatırı sayılır bürokratlarından birini gecenin o saatinde daha fazla rahatsız etmemek için işlerini çarçabuk tamamlayıp beni de yanlarına alarak çıktılar. Memleket kimlerin eline kaldı? Son yıllarda babamdan en sık duyduğum cümle buydu. Darbe yapıldığında kısa bir süre kuşkuya kapılmıştı ama askerler hükümeti kurduktan, hele o hükümet apar topar kendisini de göreve çağırdıktan sonra içi iyice ferahladı. Çok şükür memleket emin ellerdeydi artık. Onların elindeydi. Yandaki hücrede bir çocuk su, su diye inliyor ama ben bile biliyorum ona su veremezler. Verirlerse Allah korusun bütün bedeninden çat çat diye sesler çıkararak ölebilir. Nöbetçi polis memuru, aşur öyle diyor en azından. İnsan bedeni elektriği öyle hemen atamıyormuş üzerinden. Bir vakit geçmeliymiş. Çocuklar yeni, aşur yol gösteriyor, mendili ıslatıp dudaklarına sürmeliymişler. Biraz olsun yatışırmış susuzluğu. Çocuk iniyor. Su, su, sakın diyor aşur, sakın. Allah muhafaza, tuhaf bir yer burası. Bu sarı, cılız, puslu ışığın altında her şey birbirine karışıyor. Koca koca gölgeler yanıltıyor insanı. Aşur niye herkese bir hasta bakıcı gibi davranıyor? Niye buradayım ben? Devlet ne öğrenmek istiyor benden? Benim bildiğim, onların bilmediği bu kadar önemli sır ne ki? Olsun, yine de tek kelime çıkmayacak ağzımdan. Konuşmayacağım, işkencede konuşulmaz. Yalnızım, hücrenin üstündeki mazgaldan sızan ışık da yavaş yavaş karardı. Akşam oldu herhalde. Kapılar açılıp kapanıyor. Benim sıram mı geldi yoksa? Ayak sesleri. Hücrem koridorun en sonunda. Ayak sesleri kesilmedi. Buraya geliyorlar. Hadi Nisan, göreyim seni. Hazırsın, en kötüsüne hazırsın. Etrafta mükemmel bir gecenin ışıklı kaldırımları ve yeni şarkılar söyleyen yeni insanların adımları. Değil mi ki Nazım dayandı, sen de her şeye dayanacaksın. Nisan derin diye sesleniyor aşur. Olduğum yerde ayağa kalkmış bekliyorum. Hadi gözün aydın, bak sana arkadaş geldi. İçimden akıp giden şey de ne böyle? Asitli bir su gibi bütün bedenimi yakarak geçip gitti. Yanılmışım, bir yere gitmiyorum, buradayım. Yeni bir kız getirdiler hücreye. Ama bu kız hamile. Aynı yaştayız, adı Eser, 6,5 aylıkmış. Fena dayak yemiş, çöküp kalıyor olduğu yere, eli karnının üzerinde. Bana bir şey olmadı ama o korktu diyor. Bebek gerçekten de korkmuş olmalı. Annesinin karnında sol yana büzülüp kaldı. Orada sol tarafta koca bir top var sanki. Ben de elimi üzerine koyup yavaş yavaş okşayarak onunla konuşmaya başlıyorum ama faydasız. Bebek koca bir düğüm gibi çözülmüyor. Kapılar açılıyor yeniden. Ayak sesleri. Bana mı? Açılan her kapıyla yaklaşan her sesle yüreğim ayakta. Beklemek alınıp götürülmekten beter. İyi şeyler düşünmeliyim, iyi şeyler. Ve en vaat edici bir yaz gecesi bile böyle sesler, böyle inanılmaz renklerle sabaha ermemiş olacaktır. Önemli bir adamın kızı bu. Ona göre diyor Ayı Mehmet. Gözlerim bağlı. Aa, o zaman tamam diyor diğeri. Madem ki öyle yaparız bir kıyak. Kız, hem de Kürt müsün sen? Bedenim cayır cayır yanıyor, bedenim parçalanıyor. Mahzundular, acıydılar, sevinçli, umutlu, kahramandılar. kelimelerin insandılar. Baba, kim bu adamlar? Kimlerin elinde bu memleket? Ne istiyorlar bizden? O çığlık benden mi çıktı? Benim sesim mi bu? Su, su. Ardından cezaevi günleri başladı. Cezaevi dediğim daha önce 2 yıllık eğitim enstitüsüymüş. Kapısına, pencerelerine, merdiven girişlerine demir takmışlar, kadın tutuk evi yapmışlar. Koğuşlarda o mekanın bir sınıf olduğuna dair bütün ayrıntılar, duvarlarda asılı kara tahtaların önlerindeki rengarenk tebeşirlere varıncaya dek yerli yerinde duruyordu. İşin daha da trajikomik yanı, tutukluların çoğu da gerçekten okul çağındaki kızlardı. Hepimizi okullarımızdan, üniversitelerdeki, fakültelerdeki derslerimizden paldır küldür çıkarıp buraya tıkmışlardı. Devlet baba başka dersler vermeye niyetliydi artık bize. Çokça uygulamalı işkence, üstüne içtimalı, bol yasaklı askerlik, müzik niyetine işli hapishane türküleri ve edebiyat babından şifreli mektup yazma sanatı. Mekanın cezaevi olmadan önceki adının hakkını vermek istercesine tam 2 yıl kaldım içeride. Sabah 6'da yarım saat sonra yapılacak içtimadan önce kadın polis koğuşları uyandırmaya gelirdi. O iyiydi de az yemem biraz suratsız soğuk bir adamdı. İçtimada adımı duyunca söyle o arkadaşına bir daha komünist şiirler yazmasın yoksa mektuplarını alamazsın diye bağırmıştı bana. Barış Nazım'ın Karanlıkta Kar Yağıyor şiirini yazmıştı mektuba. Kar yağıyor ve belki bu akşam ıslak ayakların üşüyordur. Mektuptan 2 hafta önce cezaevi önüne geldiğinde kar yoktu daha. Soyadımız tutmadığı için içeri giremiyordu. Cezaevinin arkasındaki hipodromun önünde bekliyordu. Ben de koridordaki pencereye çıkıyordum. Demir parmaklıkların, tel örgülerin ardından uzaktan uzağa bağıra çağıra konuşuyorduk. O pencereden 5 dakika olsun beni görebilmek için hiç üşenmeden kalkıp İstanbul'dan Ankara'ya gelirdi. Askerlerin bazıları halden anlayan iyi çocuklardı. Göz yumarlar, idare ederlerdi bizi. Kimisinin hepten gözü karaydı. Mektup taşıyanlar, pencereden bağırıp da sesini duyuramayanın bir koşu lafını iletenler, kimi de hem ağlarım hem giderimciydi. Yapıyordu yapacağını ama söylene söylene. Ah abla, tezkeremi yakacaksınız siz benim. Barış görüşlere gelebilsin diye evlenelim diyordu. Bense hala Harun'u bekliyordum. Yurt dışına çıktığını, hayatta olduğunu, iyi olduğunu öğrenmiştim. Hepsi o kadar. Bir haber gönderir diye umuyordum ama ne gelen vardı ne giden. Olsun, şu koca dünyada bir yerlerde yaşadığını, nefes aldığını biliyordum ya. Bir gün onun da hiç beklemediğim bir anda haberi gelirdi nasılsa. Bir gün benim de yüreğim pırpır ederdi yeniden. Umudumu hiç yitirmeden bekliyordum. Bayramlarda açık görüş vardı ama Barış yine giremiyordu içeri. Annem, babam, kardeşlerim geliyorlardı. Bayram sabahları giriş katındaki kantin kapısının 2 başında 2 asker beklerdi. Birinin elinde kolonya, diğerinde şeker. Biz kapıdan içeri girince, varlığım Türk varlığına armağan olsun makamında bir ağızdan bağırırlardı. Bacım, bayramın kutlu olsun. Onlar böyle bağırınca hep gülesim gelirdi benim. Ardından komutan hepimizin tek tek elini sıkardı. Sanki biz misafirmişiz de oraya onunla bayramlaşmaya gelmişiz gibi. Ben tutuklanmadan bir süre önce cezaevinde nüfus sayımı yapılmış, sayımda tutuklular gerçekten de misafir olarak kaydedilmiş. Biz orada misafir idiysek de ev sahibini hiç görmedik. 2 yıl boyunca Harun'dan haber alamadım ama Barış varlığını, ilgisini, sevgisini üzerimden bir an olsun eksik etmeden hep oradaydı. Beni düşündüğünü, beni dert ettiğini, beni beklediğini biliyordum. Hiç vazgeçmeden, hiç sakınmadan ortaya koyduğu sabrı ve şefkati yavaş yavaş iyi geliyordu insana. Örselenmiş günlerime, kırık dökük bedenime, yaralı düşlerime iyi geliyordu. Artık koca bir düş kırıklığının altında sızım sızım sızlayan 22 yaşıma iyi geliyordu. Sanıyorum onun kapı girişindeki gömme dolabım olacağını daha o günlerde anlamıştım. Bunu ancak 20 yıl sonra yüksek sesle söylemek ne tuhaf. Kahve ve konyak içerek müzik dinlediğimiz, az sonra da sevişeceğimiz saatlerin birinde kocama kendisiyle ilgili 20 yıllık bir tarihsel değer taşıyan bir bulgumu bir çırpıda söyleyiverdiğimde daha sözcükler ağzımdan çıkarken belki de onu incitebileceğimi düşünerek pişmanlık duymuştum. Çocukluğumun kapı girişindeki gömme dolabı. Bu benim için önemli bir şeydi. 40 yıla varan yaşamımda önemli bulduğum başka bir sürü şeyin yanı sıra. Ama acaba kocam bunların arasında bir gömme dolap yerine konduğunu bilmekten memnun olacak mıydı? Yoksa kendisini hayatımın neresinde ve nasıl iyi hissediyorsa bıraksaydım da orada öyle mi kalsaydı? Çelişik duygular içinde sözlerimi tamamladığımda o hiçbir ipucu vermeyen bir ifadeyle yüzüme gülümseyerek baktı. Sonra kadehini yeniden doldurmak için kalkıp büfeye doğru yürüdü. Geri döndüğünde karşımdaki koltuğa değil kanepeye benim yanıma oturdu. Yüzündeki gülümseyişi bırakmadan elini uzattı ve başımı hafifçe göğsüne doğru çekti. Bir aile olmak zaten bu demektir be güzelim. Onun çocukluğumun gömme dolabı olma kararını belki de benim bunu keşfetmemden çok daha önce vermiş olduğunu anladığımda rahatlamıştım. Bu gece Barış'ın yüzü bana hiçbir şey söylemiyor. Oysa fırtınalı gecelerde korkudan uyuyamadığım ya da korkuyla uyandığımda yalnızca ona dokunmak, kendimi onun içine gömmek yatıştırmaz beni. Doğrulup yüzünü görmek isterim. Dönüp dikkatle kocamın yüzüne bakıyorum. Bence güzel bir yüzü var. Biraz seyrelmiş, yer yer kırlaşmış açık kumral saçları, düzgün burnunun altında dolgun dudakları. Uykuda iyice yumuşak bir ifade kazanan yuvarlak hatlarıyla, göz hatlarındaki ona duyduğum güveni daha da pekiştiren çizgileriyle güzel bir yüz bu. Bu yüzün bana hiçbir şey söylemeyişi şu anda ona ihtiyaç duymadığımdan. Çünkü bir korku değil bu. Bir korku olmadığı için de onun bana verdiği güven duygusuyla yetişmiyor. Yatışmak bir yana içimde sürekli büyüdüğünü hissediyorum bu duygunun. Susuzluk gibi. Ağzım gerçekten de kupkuru. Kalkıp bir bardak su içeceğim. Sonra da üstüne bir sigara. Uyumaktan vazgeçtim artık. Saat sabahın 4'ü olmuş. Fırtınanın kapı altlarından, pencere aralarından sızan o ıslak serinliği dolmuş evin her yanına. Soğuk, çok soğuk. Antreden salona geçerken girişteki aynada kendimi gördüm az önce. Saçlarımdaki beyazlar hızla çoğalıyor. Lale ilese de röfleli gibi duruyor diyorlar. Her neyse, şikayetçi değilim bundan. Soğuktan olmalı. Bütün kanı çekilmiş gibi yüzümde bembeyaz. Avurtlarım çökmüş, yüz kemiklerim iyice çıkmış ortaya. Bal rengi gözlerim çukurlarına kaçmış. Barış en çok gözlerimi sevdiğini söyler. Bana sorarsan alelade bir kahverengi ama o gözlerimi bal rengi diye tarif etmekten hoşlanıyor. Bu halimi görse ama her şeyi biliyor o. Gözlerimin en karanlık rengini gördü. Bütün bu oyalanmalar, gelgitler, televizyonda, sinema işe yaramıyor. Anılar da yetmiyor insana. Ölümün o soğuk, mat, donuk rengini hiçbir şey değiştirmiyor. Daha ölüm yoktu ortada ama o gün Sedef'in yüzü de böyleydi. Yangından birkaç gün sonraydı. Adadan, senin yanından döndüğü gün ona uğramıştım. Olduğu yerde büzülüp kalmıştı. Sanki ufalmış, küçülmüş gibiydi. Biraz kurcaladım, konuşmak istemedim. Nesini anlatayım Nisan? Hep aynı şeyler. Ben anlatmaktan, sen dinlemekten yoruldun ama Yağmur hiç vazgeçmedi deyip geçiştirdi. Geç saatte eve döndüğümde dayanamayıp aramıştım seni. Önce havadan sudan, yangından konuştuk. Barış yangını duyar duymaz seni cep telefonundan aramış ama açmamışsın. O gün ben Barış'la geçmiş olsun diyor dediğimde cevap bile vermemiştin. Ne huysuz ne inatçı adamdın. Üzerine gitmedim ama lafını yapıp edip asıl meseleye Sedef'e getirdim. Nedir bu kadının hali böyle? Öldürmek mi istiyorsun sen bu kadını? Nasıl da zalim, acımasız, gaddar olurdun isteyince. Ölüm senin ağzına hiç yakışmıyor Nisan. Boşuna uğraşma, işin kolayına da kaçma. Bizimkine dahil olamazsın. Sen kendi yolculuğunu tek başına yapacaksın dedin bütün umursamazlığına. Hayır, kırgın değilim sana dedim ya. Ölümünle çoktan barıştım. Haklıydın aslında. Başkalarının kederlerinin, acılarının ya da hazlarının içinde olmak o kederleri, acıları ya da hazları paylaşmak değil her zaman. Onların hayatına tutunup acılarında kendi acını unutmak, sevinçlerine, hazlarına sarılıp kederini avutma çabası çoğu kez. Kendi yolunu bırakıp bir misafir gibi onların yolculuğuna ilişmek, belki de sadece bundan ibaretti yaptığım. Dostluk hüznü paylaşmaktır demişti Sedef. Çoktandır hiç kimseyi avutmadan kırık dökük sabahlara kavuşan gece sohbetlerimizden birinde. Bildik bahçelerde rengarenk düşlerimizi uçurduğumuz aynı çıkmazlarda korkularımızı büyütüp umutlarımızı yitirdiğimiz gençlik yıllarımız için doğruydu bu belki de. Zamanın herkesi aynı bahçelere çağırdığı ortak bir hüznün çocukları olduğumuz yıllar için doğruydu. Ama sonra hepimiz kendi zamanlarımızda büyüdük, kendi mekanlarımızda gözden uzak hayatlar beğendik kendimize. Yetmedi. Etrafını kalın duvarlarla ördük, kimse çamaşırlarını ortak bahçelerde kurutmuyor artık. Herkes kendi köşesinden mesul şimdi. Çiçeklerimiz de nasibini aldı yeni zamanlardan. Ayrı kotları, ballı babalar, akşam sefaları ve meyve vermeyen ağaçlar temizlendi. Modası geçmiş, ömrünü çoktan tamamlamış olanlar sökülüp atıldı, geriye kalanlar da ithal çiçeklerle aşılandı. Güller hiç kimseye hüznü çağrıştırmıyor şimdi bu bahçelerde. Zaten hüzne de herkesin aslında kendi acısını ağladığı taziye ziyaretlerin iştensizliği, ikiyüzlülüğü, karışalı çok oluyor. 18. ayrımın sonu. Sayfa 210.